Item 14. Aynadaki görüntü. Op Center 2. Tom Clancy. Sayfa 156. 30. bölüm. Salı. Gece 23.20. Moskova. Beton duvarlı oda küçük ve karanlıktı. Tepedeki floresan lambayla aydınlanıyordu. Tahta bir masa, bir tek tabure ve metal bir kapısı vardı. Hiç pencere yoktu. Andrei Volko küçük penceresiz odada yanıp sönen ışığın altında oturuyordu. Neden burada olduğunu biliyor ve başına gelecekleri de tahmin edebiliyordu. Silahlı asker tek kelime söylemeden onu trenden indirmiş ve istasyonda bekleyen silahlı iki muhafıza teslim etmişti. Sonra dördü bir polis arabasına binip Dzerzhinsky Caddesi'nde KGB merkezinin yakınındaki polis merkezine gelmişlerdi. Karakolda Volko'ya kelepçe takmışlardı. Taburede çaresiz bir halde otururken durumunu nasıl öğrendiklerini merak etti. Herhalde Phil Sutton'ın geride bıraktığı bir şey onu ele vermişti. Aslında bunun önemi de yoktu. Onun yakalanan ajanların dışında başka kimseyi tanımadığı anlaşılıncaya kadar onu nasıl döveceklerini düşünmemeye çalıştı. Daha da önemlisi mahkemeye çıkarılıp hapse atıldıktan sonra bir sabah uyandırılıp kafasına bir kurşun sıkılması ne kadar sürecekti. Volko sadece hızlı hızlı atan kalbinin gürültüsünü duyuyordu. Ara sıra dehşete kapılıyor, korkuyla çaresizlik karışımı bir duygu kendine şu soruyu sormasına neden oluyordu. Ben hayatımda bu noktaya nasıl gelebildim? Madalyalı bir asker, iyi bir evlat, sadece kendisinden beklenenleri yapmak isteyen bir adam. Kilitte bir anahtar döndü ve kapı ardına kadar açıldı. İçeriye üç muhafız girdi. İkisi üniformalıydı ve ellerinde sopalar vardı. Üçüncü adam kısa boylu ve gençti. Kahverengi pantolonla beyaz gömlek giymişti, kravatsızdı. Yuvarlak yüzlü, yumuşak bakışlıydı ve ağır kokulu bir sigara içiyordu. İki muhafız kapının iki yanında bacaklarını iki yana açıp öylece durdular. Genç adam Volko'ya yaklaştı.
''Benim adım Pogodin'' dedi. ''Senin başın fena halde dertte. Kaset makinendeki telefonu bulduk. St. Petersburg'daki hain arkadaşında bir telefon vardı. Ancak o senin tersine çok acımasız bir Spetsnaz subayının eline düştü. Adam ona çok kötü davrandı. İngiliz casusuna verdiğin çay poşetlerinin etiketleri de elimizde. Sanırım o çay poşetleriyle ajana bilgi aktarıyordun.'' Adamın cüzdanında çay poşetlerinden birinin etiketini bulduk. Eğer bunu bulmasaydık seni yakalayamazdık. Bu anlattıklarımı inkar edecek misin?
Volko bir şey demedi. Pek cesur sayılmazdı ama elinde kala kala sadece öz saygısı kalmıştı. Bunu kaybetmek istemiyordu. Pogodin Volko'nun hemen yanında duruyordu.
Aferin sana. Senin durumundaki pek çok kişi bülbül gibi öter. Belki de bizim bilgi almakta ne kadar usta olduğumuzu duymamışsındır.
Volko biliyorum dedi. Pogodin bir an Volko'yu süzdü. Onun cesur mu yoksa budala mı olduğuna galiba karar verememişti.
Bir sigara yakar mısın?
Garson başını iki yana salladı.
Hayatını kurtarıp ülkene olan borcunun bir kısmını ödemeye gönlün var mı?
Volko genç sorgucunun yüzüne baktı.
''Bunu istediğin anlaşılıyor.'' dedi Pogodin. Sigarasıyla arkasındaki adamları işaret etti. ''Konuşalım diye onları göndereyim mi?''
Volko bir saniye düşündükten sonra başıyla evetledi. Pogodin adamlara gitmelerini söyledi. Onlar çıkarken arkalarından kapıyı kapadı ve Volko'nun yanından geçip masanın başına geldi.
''Daha değişik bir uygulama bekliyordun değil mi?''
''Ne zaman?'' Bugün mü yoksa kırık omurgamla Afganistan'dan döndüğüm zaman, bir köpeği bile doyurmaya yetmeyecek emekli aylığını almaya başladığım zaman mı?
Ah şu kırgınlıklar öfkeden daha etkilidir. Çünkü kırgınlık geçmez. Demek emekli aylığın çok az olduğu için Rusya'ya ihanet ettin öyle mi?
Hayır, kendimi ihanete uğramış hissettiğim için. Ne zaman çalışsam, ne zaman ayakta dursam canım acıyordu. Pogodin baş parmağıyla göğsünü işaret etti.
Ben de büyük babamın Stalingrad'da bir tankın altında ezildiğini ve iki kardeşimin Afganistan'da öldüğünü anımsadım. Dahası senin gibi rahatsız oldukları için ülkelerine ihanet edenleri düşündükçe acı çekiyorum. Rusya'ya olan sevgin bu kadarcık mı?
Volko karşıya baktı. İnsanın karnını doyurması gerek. Karnını doyurması için de çalışması gerek. Eğer o İngiliz kalmam için ısrar etmeseydi beni otelden kovacaklardı. Adam otele çok para ödedi. Pogodin başını salladı.
Güvenlik Bakanlığındaki amirlerime senin özür dilemeye yanaşmadığını ve bir ücret karşılığında ülkeni tekrar satmaya hazır olduğunu bildirmeliyim.
Volko, benim istediğim bu değildi dedi. Hiçbir zaman böyle düşünmedim. Şimdi de düşünmüyorum.
Pogodin sigarasından bir nefes daha çekti. Arkadaşların öldükleri için sen de ölümle karşı karşıyasın.
Garsona doğru eğildi. Burun deliklerinden dumanlar savruluyordu.
Bak, her şey nasıl başka olabilir anlatayım. Neden sen Petersburg'a gitmeye çalışıyordun?
Birisiyle buluşacaktım. Onun öldüğünü bilmiyordum.
Pogodin garsonun yüzüne bir tokat aşk etti. İngiliz'le ya da Rus'la buluşmayacaktın. Onlar çoktan ölmüşlerdi. Ve DI-6 bunu biliyordu. Spetsnaz görevlisi gizli telefonlarını kullanmaya çalıştığı zaman telefonlardan ses çıkmadı. Başka biriyle buluşmak için St. Petersburg'a gidiyordun. Kim bu adam?
Volka karşıya bakmaya devam etti. Dehşet duygusunu utanç bastırıyordu. Bundan sonra sıranın neye geldiğini, Pogodin'in ne yapmayı tasarladığını biliyordu. Ve çok korkunç bir seçim yapmak zorunda olduğunun farkındaydı.
Bilmiyorum dedi Volko. Ben? Devam et.
Volko derin bir soluk aldı. Oraya gidip Londra'yla temas kuracak ve emir bekleyecektim.
Seni Finlandiya'ya sokmaya mı çalışacaklardı?
Volko, benim tahminim buydu dedi. Pogodin düşünürken sigarasını tüttürdü. Sonra ayağa kalktı ve garsona baktı.
Açık konuşacağım Andrei. Canını kurtarmanın tek yolu İngilizlerin operasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlaman. Planlandığı gibi St. Petersburg'a gidip düşmanla değil de bizimle çalışmayı ister misin?
İstemek mi? Enseme bir silah namlusu dayanmasıyla başlayan bir ilişkide mi?
Pogodin soğuk bir sesle, eğer işbirliği yapmayı kabul etmezsen silah ensende patlar dedi.
Volko adamın sigarasından yükselen dumanlara baktı. Bir vatansever gibi davranması gerektiğine kendini inandırmaya çalıştı. Ama gerçek bu değildi, o sadece korkuyordu.
Evet, St. Petersburg'a gideceğim. Pogodin'in gözlerinin içine baktı. İstiyorum.
Pogodin saatine bir göz attı. Bizim için bir kompartıman ayrıldı. Treni bekletmek bile gerekmeyecek.
Volko'ya bakıp gülümsedi. Tabii ben de seninle geleceğim. Gerçi yanımda silah taşımıyorum. Ama bizimle işbirliği yapmaya istekli olduğundan eminim.
Ses tonunda tehdit vardı ve Volko ona karşılık veremeyecek kadar sarsılmıştı. Kendisi yüzünden başkalarının ölmelerini istemiyordu. Ama bu işe bulaşan herkesin tehlikeleri bildiğinden emindi. Buna kendi de dahildi.
Volko sorgu odasından arabaya geri götürülürken iki seçeneği olduğunu düşündü. Birincisi Pogodin'in şartlarını kabul edip kolay ölüme hak kazanmaktı. İkincisi ise karşı koymak ve nasılsa kaybettiği onurunu yeniden kazanmaya çalışmaktı.
31. Bölüm Pazartesi gece 22.05 Berlin. Büyük gövdeli Ilyushin IT-76T tipi uçak geniş kapsamlı hizmet veren büyük bir nakliye uçağıydı. İlk olarak 1971 yılında imal edilmiş, 1974 yılında Rus Hava Kuvvetleri'nde hizmete girmişti. Çok kısa pistlerden havalanabiliyordu ve Sibirya gibi bölgeler için çok elverişliydi. Ayrıca Rusların sesten hızlı giren bombardıman uçaklarına yakıt ikmali yapmak için de kullanılıyordu. Bu uçaklar Irak, Çekoslovakya ve Polonya'ya satılmıştı. IT-76T uçağı 40 ton kargo taşıyabiliyordu. Bob Herbert, Pentagon'la temas kurup vurucu ekibin Rusya'ya gitmek için bir taşıta ihtiyacı olduğunu söyledikten sonra Berlin'de General David Peel aranmış, o da jet uçağını gizlendiği yerden çıkarmıştı. Uçak 1976'dan beri Amerikalıların elindeydi. Uçağı önce İran Şahı satın almış, sonra da Amerikalılara satmıştı. Amerikan Hava Kuvvetleri bu uçağı casus uçağı olarak kullanıyordu. IT-76T tipi uçak ilk kez bir Amerikan birliğini taşıyacaktı ve ilk kez Rusların hava sahasında 8 saat kalacaktı. Helsinki'den birliği indirme yerine gelecek, sonra da Japonya'ya uçacaktı. Bob Herbert ile Peel da bu işin çok tehlikeli olacağını biliyorlardı ve Mike Rogers'a endişelerini iletmişlerdi. Mike Rogers da onların endişelerine katılmış ve başka bir çözüm yolunun olup olmadığını sormuştu. Gerçi operasyon OP merkezinin sorumluluğu altındaydı ama Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray son kararı vermekle yükümlüydü.
Sonunda IT-76T tipi uçağa vurucu ekip bindirildi ve yola çıkıldı. Finlandiya Savunma Bakanı Kalle Niskanen'den özel izin alındı. Uçaktaki birliğin paraşütle Rusya'ya ineceğini bakana bildirmemişlerdi. Bu sorunu Lovell Coffey daha sonra çözümleyecekti. Rus düşmanı Savunma Bakanı belki de olacaklarla fazla ilgilenmeyecekti. O arada Herbert Op merkezinin telsiz odasıyla temas kurup Yarbay Squires ile görüşmek istediğini bildirdi. 32. Bölüm Salı gece 23.27 Finlandiya'nın güneyi. Starlifter uçağı Helsinki Havaalanı'na yaklaşırken Squires, ''Bunun garipsenecek bir yanı yok.'' dedi Sondra'ya. Vurucu ekip üyeleri sivil giyinmişler, turist havasına bürünmüşlerdi. ''Evet, kahve uyarıcıdır ama fıçıyla kahve içersen midene zarar verir. Şarap da karaciğerin ve beynin için zararlıdır. Az içilirse zararı dokunmaz.'' Sonra çantasını kontrol etti. ''Ben kahve tiryakisi değilim. Elimde kahve termosuyla dolaşmaktan da hoşlanmam. Sadece kahve içerim, hepsi bu. Kahveyi yudum yudum içmenin kibarlık gösterisi olduğuna da inanmam. Tartışma bitmiştir.'' Sonra bir pusula, bir av bıçağı, M9 tipi 45 kalibrelik silah, $1000 nakit para ve bölgenin haritalarından oluşan eşyasını koydu. Sırt çantasının fermuarını kaparken omurdandı. Bu adam haksızlık ediyordu ama hiç kimse ona orduda mantığın geçerli olduğunu söylememişti. Ailesine asker olmak istediğini açıkladığı zaman babası, ''Seyahat etmek istiyorsan git gez.'' demişti. ''Bir yıl rahatça gezebilirsin.'' Ancak sorun bu değildi. Carl Devon New England'da dondurmacılıkla büyük bir servet kazanmıştı. Her şeye sahip olan biricik kızının İngiliz Edebiyatı bölümünden başarıyla mezun olduktan sonra donanmaya katılmak istemesine akıl erdiremiyordu. Belki de sonra çocukken her şeye sahip olduğu için şimdi babasının elde edemediği bazı şeylerin peşinde koşuyordu. Sonra Squires gibi zeki bir adamın nasıl bu derece inatçı olabildiğine akıl erdiremiyordu. O sırada Op merkezinden bir telefon geldi. Squires pek fazla konuşmadan söylenenleri dinledi. Daha sonra telefonu Ishi Honda'ya verdi.
''Pekala hanımlar ve beyler, çevremde toplanın bakalım. Size son durumu bildireyim.'' Air George, Helsinki'ye vardığımız zaman Daryl McCaskey, Finlandiya Savunma Bakanlığından binbaşı Aho ile temas kurmanı sağlayacak. Binbaşı seni ortağın Peggy James'e götürecek. Geri kalanlarınızın başka yerlerde işi var. Finlandiya körfezinden Neva nehrine bir denizaltı ile mini yolculuk yapacaksınız. Ruslar nehrin ağzını pek fazla kontrol etmiyorlar. Moskova, Finlandiya'nın saldırısına uğramaktan pek korkmuyor. Sonra sen James ile birlikte gündüz St. Petersburg'a gideceksin. Kentin hemen yakınında Koporski Zaliv koyunda Rusların bir mini denizaltı üssü var. Helsinki'ye vardığınız zaman size Rus denizcilerinin giysileri verilecek. Eğer herhangi bir nedenle yolunuz kesilirse Bayan James mükemmel Rusça konuşuyor. Ayrıca yanınızda gerekli belgeler de bulunacak. Finlandiyalılar Güvenlik Bakanlığı'nın sahte belge bölümünde size Rusça belgeler hazırlıyor. Binbaşı Aho size Rus askerleri gibi ülkeden çıkabilmeniz için gerekli vizeleri ve bilgileri verecek. Hermitage'a vardığınız zaman haberleşme merkezi hakkında bilgi toplamaya bakın. Kimseye zarar vermeden merkezin çalışmasını engelleyebilirseniz bunu yapmaya bakın. Sorusu olan var mı?
Evet efendim. Anladığım kadarıyla Finlandiya'da binbaşı Aho sorumluluğu üstleniyor. Rusya'da kim sorumlu olacak?
Squires yüzünü buruşturdu. ''Ben de bu konuya geliyordum. Op merkezi bize yeni birini buldu. James bir subayın emrinde çalışacaktı. Ama subay olmadığına göre senden emir almak zorunda değil.''
''Efendim?''
''Bunun garip bir durum olduğunu farkındayım Air George. Sana sadece görevini yapmanı söyleyebilirim. Eğer onun bazı fikirleri varsa onları dinle. O seninkileri beğenmezse onu ikna etmeye çalış.'' ''Ajan James aslında çok iyi bir eleman. Bu nedenle her şeyin yolunda gideceğine inanıyorum.'' ''Başka soru var mı?''
George selam çaktı. ''Hayır efendim. Endişeli ya da heyecanlı olabilirdi ama yüzünde duygularını belirten bir ifade yoktu.'' Squires çevresine bakındı.
''Pekala, geri kalanlarımız küçük bir yolculuğa çıkacak. Bir Rus uçağına binip bilinmeyen bir yöreye gideceğiz. Görevimizle ilgili ayrıntılı bilgi yolda verilecek.''
''Sonra bunun ne olabileceği hakkında bir fikriniz var mı?'' diye sordu.
Squires gözlerini kadına dikti. ''Eğer olsaydı sizlere açıklardım. Bir şey öğrenir öğrenmez size ileteceğim.''
Sonra da adamın gözlerinin içine baktı. Tekrar yerine oturduğu zaman buraya Squires için gelmediğine, kendisi ve ülkesi için geldiğini düşündü.
Er,
sonra yeniden ayağa fırladı. Yarbay iyice yanına yaklaşmıştı.
Buyurun efendim.
Benden sana küçük bir öğüt. Karargâhta birilerine kızmış gibiydin ya da birilerini etkilemeye çalışıyordun. Beni etkilediğini itiraf edeyim. Bilgili ve beceriklisin. Aksi halde burada olmazdın. Ancak benim ekibimdekilerin bildikleri gibi görevdeyken duygular, adalet ve intikam bir yana bırakılır. Beni anlıyor musun?
Sanırım anlıyorum efendim.
Sana durumu başka bir şekilde izah edeyim. Ağzının dışında her şeyi açık tutarsan başarılı olursun.
Sonra oturup arkasına yaslandı. Yarbay Squires'ın felsefesini açıklamak için bu dakikayı seçmesi büyük bir şanssızlık olmuştu. Ne var ki peşinden seve seve savaşa gidebileceği biri varsa o da yarbaydı.
33. Bölüm Pazartesi akşamüstü 16.30 Washington D.C. Rogers bürosunda oturmuş TAS'tan gelen vurucu ekip planlarını incelerken Stephen Wins de kargo ile ilgili AIM uydu raporlarını postaladı. Her sandığın içindeki malın katı yağınlar olduğu biliniyor. Belki makine değil, iki erkek kolayca kaldırabiliyor. Analizler için Mal Stoll'a fotoğraf gönderin.
Rogers kendi kendine mırıldandı. Kokain ya da eroin paketleri olabilir. O alçaklara o paketlerin içindekileri yedirmeyi çok isterdim. Kapı vuruldu. Rogers düğmeye basınca Lovell Coffey içeri girdi.
Beni mi görmek istedin diye Coffey sordu.
Rogers ona bir sandalyeye oturmasını işaret etti. Coffey siyah yağmurluğunu çıkarıp maroken koltuğa oturdu. Avukatın gözlerinin altlarında torbacıkları oluşmuş ve saçları her zamanki gibi özenle taranmamıştı. Onun için uzun ve yorucu bir gün olmuştu. Rogers, Kongre Araştırma Komitesi ile işler nasıl gitti diye sordu. Coffey kol düğmelerini ceketinin kolunun altından çıkarıp düzeltti.
Senatör Fox ve Carlin'e planımızın bir özetini sundum. Bana delirdiğimizi söylediler. Vurucu ekibin programında bir değişiklik yapılmayacak. Sanırım onların Rus ordusuyla bir sorunları var Mike.
Onların sorunlarına kafa yormam. Ekibimin orada olması gerekiyor. Geri git ve onlara sadece bir araştırma yaptığımızı bildir.
Sadece bir araştırma öyle mi? Onlar bunu yutmazlar. Ben bile inandırıcı bulmadım. Yani neyi bulmak için araştırma yapıyoruz?
Rus askerlerinin nereye gittiklerini ve neyi korumaya çalıştıklarını araştırıyoruz dedi Rogers.
Ama bunları öğrenmek için o trene binmek gerekir. Bu da çok yakından bir araştırma sayılır. Ve eğer vurucu ekip yakalanırsa senatörlere ne derim? Teslim mi oluruz yoksa savaşır mıyız?
Rogers damdan düşer gibi vurucu ekip teslim olmaz dedi.
O halde benim geri gitmemi de unut.
Pekala onlara dövüşmeyeceğimizi söyle. Ses bombası, gözyaşı gibi bazı şeylerin dışında hiçbir şeyi kullanmayacağımızı söyle. Herkesi uyutacağız ve kimseye bir zarar gelmeyecek.
Coffey, ben yine de bunu yapamayacağım dedi. Bunları komiteye açıklayamam.
Öyleyse canları cehenneme. Onların onayını alsak bile uluslararası yasalara karşı çıkmış olacağız.
Doğru ama biz yakalanırsak başı derde girecek olan kongre. Şu teklif ettiğim bir tek hareketle kaç ulusal ve uluslararası yasayı çiğneyeceğimizi biliyor musun? İşin iyi tarafı sen asla hapse atılmazsın. Hakkında ortaya atılan suçlamalara karşı kendini savunmak için 40 yıl mahkemelerde savaş verirsin.
Rogers bir saniye kadar düşündü. Peki ya komiteye bizim Rus ekibine karşı bir harekat planlamadığımızı söylersen ne olur?
Rusya'da mı? Başka kiminle savaşacağız?
Biz çok yüksek düzeyde birisinin uyuşturucu lordlarıyla sıkı fıkı olduğuna inanıyoruz.
O halde bunu Rus liderlere neden açıklamadık diye Coffey sordu. Eğer bizi davet etseydi...
Bunu yapamaz. Başkan Zanin seçimlerden sonra çok zayıfladı. İsyancı gruplarla mücadele edecek gücü kalmadı.
Üst düzey yöneticiler mi, seçimle gelenler mi?
Rogers başını iki yana salladı.
Son başkan tarafından atanmış olup da Zanin durumu anlayınca kovulmaları kaçınılmaz kişiler.
Coffey dudağını ısırdı. Bunlar uyuşturucu mafyasıyla işbirliği yapabilirler. Kongre seçmenlerin nefret ettikleri kötü adamlara karşı savaşmaktan hoşlanır.
Ya başkan? O bu olayda bizi destekliyor mu? Yoksa kendi başımızın çaresine bakmak zorunda mıyız?
Rogers Paul'una ne yapmayı planladığımızı anlattı. Planı pek beğenmedi ama New York'ta olanların intikamını almak da istiyor.
Sanırım Paul seni destekliyor değil mi?
Evet, sen CIC onayını alırsan destekleyecek.
Kofey bacak bacak üstüne attı. Üste kalan bacağını sinirli sinirli sallamaya başladı.
Vurucu ekibi oraya sokmak için Star Lifter'dan başka bir taşı da ihtiyacın olacak.
Bir IT-76T uçağını Berlin'deki hangardan çıkarıp Helsinki'ye yolladık.
Dur bir dakika. Büyükelçi Phil Minor hükümetten bir Rus uçağının ülkeye gitmesi için izin mi aldı?
Hayır. Bob Savunma Bakanı'na başvurdu.
Niskanen'e mi? Bu sabah sana onun delinin teki olduğunu söyledim. Finlandiyalıların onu görev başında tutmalarının nedeni de bu. Adam Moskova'yı gerçekten korkutuyor. Ama böyle bir iş için son izni o veremez. Başkan Jarva ve Başbakan Lumiraye'nin onayını almak gerekir.
Ben Niskanen'den sadece uçağın ülkeye girmesine izin vermesini istedim. Adamlarım ülkenin hava sahasına girdikten sonra o ya da büyükelçi, başkan ve başbakanla meseleyi konuşabilir.
Kofey başını salladı. Mike, sen tümüyle bir deprem bölgesindesin.
Kapı vuruldu ve Darrell McCaskey içeri girdi. Konuşmanızı mı böldüm?
Evet ama önemi yok.
Rogers, Tokyo'daki ajanın başına gelenleri duydum, üzgünüm dedi.
Kısa boylu FBI kriz uzmanı erken ağarmış saçlarını karıştırdı ve Rogers'a belgeleri uzattı.
Adam çizmeleriyle öldü. Sanırım bu da bir şeydir.
Rogers dikkatini belgelere verirken Coffey gözlerini kapadı.
McCaskey bunlar Interpol'den fakslandı dedi. Polonya'nın düşüşünden sonra Hermitage'ın zemin katının durumu görülüyor. Ruslar savaşa gireceklerini bildikleri için zemin katta yöneticilere gizlenme yerleri yapmışlar. Burayı istihbarat birimleri için güvenilir bir bölge haline getirmek hiç de zor olmamıştır.
Rogers planlara baktı. Aslında ben de burayı aynı amaçla kullanırdım. Neden bu kadar geciktiklerini anlayamadım.
Interpol zemin katın yıllar yılı telsiz araştırmaları için kullanıldığını söylüyor. Ama Rusları bilirsin. Nerede uygun bir zemin bulsalar hemen elektronik araştırma merkezlerini kurarlar.
Köylü kafası. Eldeki bir patates 5 yıllık bir plan dahilinde bir düzine patatese bedel.
Genel olarak öyle. Ancak köstebeklerin çoğalması ve KGB'nin çökmesiyle durum biraz değişebilir.
Teşekkürler, bunu Squires'a ilet. O da St. Petersburg'a giden adamlarıyla birlikte incelesin.
Rogers Coffey'e baktı.
Koşulların çok kötü olmasına rağmen iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Vurucu ekip 1 saat kadar sonra tekrar havalanacak. O zaman adamlara vereceğimiz bilgileri tekrar gözden geçirmeye ne dersin?
Coffey ayağa kalkarken başını salladı.
Bir şey daha var Mike. Yönetmeliğe göre vurucu ekip askeri kumandana, yani sana bağlı. Genel müdür senin verdiğin bir emri değiştiremez.
Yönetmeliği ezbere biliyorum. Sen sözü nereye getirmeye çalışıyorsun Lovell?
Eğer ben kongreden onay alamazsam ve Paul da onların kararlarını önemserse, yapabileceği tek şey seni görevinden alıp yerine başka bir müdür yardımcısı atamak olacak. Bunu hemen yapması gerekebilir.
Paul'u o duruma düşürmem. Eğer Paul isterse vurucu ekibi geri çağırırım. Ama Paul'un böyle bir şey yapacağını sanmam. Biz kriz dönemlerinde faaliyet gösteren bir ekibiz ve vurucu ekibin güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yaptığımız sürece bu krizi de atlatacağımızı sanıyorum.
Coffey, orada tek başınıza da kalabilirsiniz dedi. Darrell McCaskey, Kuzey Kore'de de kazandık ve kimse de yakınmadı diye belirtti.
Rogers Coffey'nin omzunu okşadı, sonra Hood'un masasına döndü.
Mezar taşı yazmaya kalkışma Lovell. Son zamanlarda Churchill'i okuyorum. Onun 1941 yılında Kanada parlamentosunda söylediği sözler bana çok uygun geldi.
Onlara İngiltere'nin tek başına savaşacağını söyleyince generalleri durumu başbakana ve bölünmüş kabinesine bildirdiler. 3 hafta içinde İngiltere'nin bir tavuk gibi boynu koparılmış olacak.
Rogers gülümsedi.
Churchill'in yanıtı beyler, OP merkezinin yeni düsturu olabilir. Biraz tavuk, biraz boyun.
14. ayrımın sonu. Sayfa 169.